Ayrım 14, sayfa 139. Arabadan inmedim, tamam mı? Onunla konuşmadım bile. Beni gördüğü anda tek kelime etmeden hemen eve girdi zaten. O zaman ne diye evinin önünde dolaşıyorsunuz? Diye sordu Rizoli. Gözlem veriyordunuz. Hayır. O zaman neden oraya gittiniz? Sadece onu görmek istedim, hepsi bu. Onu özlemiştim hala. Kessel durup boğazını temizledi. Onu hala özlüyorum. Şimdi onu sevdiğini söyleyecek diye geçirdi içinden. Onu seviyorum dedi Kessel. Neden ona zarar vermek isteyeyim ki? Daha önce kaç tane erkeğin bunu söylediğini görmüşlerdi. Ayrıca bunu nasıl yapabilirdim ki? Nerede olduğunu bile bilmiyordum. En son taşındığında onu bir daha bulamadım. Yani bulmayı denediniz. Evet denedim. Maine'de yaşadığını biliyor musunuz diye sordu Frost. Kessel bir an için duraksamıştı. Kaşlarını çatıp onlara baktı. Maine'de nerede? First Harbor diye küçük bir kasabada. Hayır, bunu bilmiyordum. Hala bastığında bir yerde olduğunu sanıyordum. Doktor Kessel, geçen hafta Perşembe günü neredeydiniz diye sordu Rizzoli. Burada evdeydim. Bütün gece mi? Akşamüstü saat 5'ten sonra evdeydim. Seyahat için eşyalarımı topluyordum. Burada olduğunuzu kanıtlayacak birileri var mı? Hayır, o gece Paul izinliydi. Açık açık söylüyorum. Hiçbir şahidim yok. Burada tek başınaydım. Piyanomla baş başa. Tuşlara basıp ahenksiz bir ses çıkardı. Ertesi sabah Northeast Airlines ile uçtum. İsterseniz kontrol edebilirsiniz. Edeceğiz. Rezervasyonlar 6 hafta önce yapılmıştı. Bu toplantıdan önce planlanmıştı. Asistanınız da böyle söyledi. Söyledi değil mi? Eh doğru çünkü. Doktor Kessel silahınız var mı diye sordu Rizzoli. Kessel taş kesilmişti bir anda. Gözlerini Rizzoli'nin gözlerine dikti. Gerçekten de bunu benim yaptığımı mı düşünüyorsunuz? Lütfen soruya cevap verir misiniz? Hayır, silahım yok. Ne bir silah, ne de bir tüfek. Ayrıca yaptığımı söylediğiniz şeylerin yarısını bile yapmadım. Polise yalan söylediğini söylüyorsunuz. Abarttığını söylüyorum. Acilde çekilmiş bir fotoğrafını gördük. Gözünü morarttığınız gece çekilmiş. Bunu da abarttığımızı düşünüyor musunuz? Doktor Kessel suçlamaları kaldıramıyormuşçasına gözlerini yere indirdi. Hayır dedi usulca. Ona vurduğumu inkar edemem. Çok pişmanım ama bunu inkar edemem. Peki sürekli evinin önünde geçtiğiniz, onu bulması için özel bir dedektif tutmuş olmanız, kapısına dayanıp onunla konuşmak istemeleriniz, bunlar da mı yalan? Telefonlarıma cevap vermiyordu. Başka ne yapabilirdim ki? Belki de peşini bırakmanız gerektiğini anlamalıydınız. Ben oturup başına bir şeyler gelmesini bekleyen insanlardan değilim dedektif. Asla da olmadım. Bu sayede eve ve o gördüğünüz manzaraya sahip oldum. Eğer bir şey gerçekten istiyorsam onun için canla başla çalışırım. Sonra da ona sıkı sıkı sarılırım. Hayatımdan önce çekip gitmesine izin veremezdim. Anna sizin için tam olarak ne ifade ediyordu? Mallarınızdan biri olarak mı görüyordunuz onu? Hayır. Kessel başını kaldırıp Rizzoli'nin gözlerine baktı. Bakışlarında sadece kocaman bir kaybetmişlik duygusu vardı. Anna Leoni hayatımın aşkıydı dedi sonunda. Bu cevap Rizzoli'yi şaşırtmıştı. Adamın usulca söylediği bu basit bir tane cümlede bir parça da olsa doğruluk payı olduğu seziliyordu. Anladığım kadarıyla 3 yıl beraber yaşamışsınız dedi Rizzoli. Kessel başını salladı. Benim araştırma departmanımda mikrobiyolog olarak çalışıyordu. Öyle tanışmıştık. Bir gün antibiyotik denemeleri konusunda bilgi vermek üzere kurul toplantılarından birine katıldı. Ona bir kez baktım ve işte o dedim. Hayatımın kadını. Çok sevdiğiniz birinin sizi terk edip gitmesini izlemek nasıl bir şey biliyor musunuz? Sizi neden terk etti? Bilmiyorum. Mutlaka bir fikriniz vardır. Yok. Burada sahip olduğum şeylere bakın. Bu ev, istediğim şey, her şey var. Çirkin olduğumu sanmıyorum. Her kadın bana ilgi duyardı. Ta ki ona vurmaya başlayana kadar. Sessizlik. Bu ne sıklıkla oluyor Doktor Kessel? Kessel iş geçirdi. Stresli bir işim var. Mazeretiniz bu mu? Ofiste zor bir gün geçirince eve gelip kız arkadaşınızı mı tokatlıyorsunuz? Kessel cevap verememişti. Bunun yerine uzanıp içkisinden büyük bir yudum aldı ve bu da duruma tuz biber ekiyordu tabii diye düşündü Jane. Gergin bir şirket yöneticisi, aşırı içki, al sana gözü morarmış kız arkadaş. Kessel bardağı yerine bıraktı. Sadece evi geri dönmesini istedim. Ve ikna yöntemi olarak da kapısının önünde ölüm tehditleri bırakmayı mı tercih ettiniz? Onları ben yapmadım. Polis ise defalarca şikayetlerde bulunmuş. Bu asla olmadı. Dedektif Ballard olduğunu söylüyor ama. Kessel yüzünü buruşturdu. O moron Anna'nın söylediği her şeye inanıyordu. Kral Arthur'un Sör Galahad oynamayı seviyor. Kendini önemli hissediyor böylece. Bir keresinde buraya gelip bir daha ona dokunursam beni eşek sudan gelene kadar döveceğini söylediğini biliyor muydunuz? Bence adam acınacak halde. Anna camlarını kırdığınızı söylemiş. Ben yapmadım. Bunu kendi kendine yaptığını mı söylüyorsunuz? Sadece ben yapmadım diyorum. Onun arabasını çizdiniz mi? Ne? Arabasının kapısını çizdiniz mi? Bunu da duymamıştım daha. Bu ne zaman olmuş? Ve posta kutusunu öyle bir kanarya bırakmışsınız, doğru mu? Kessel duyduklarına inanamıyormuş gibi gülmeye başladı. Böyle sapkınca bir şey yapacak birine benziyor muyum ben? Bunlar olurken şehirde bile değildim. Benim yaptığıma dair bir kanıtınız var mı? Jane bir süre durup düşündü. Elbette inkar edecek. Çünkü haklı. Camları kıranın, arabası çizenin ya da posta kutusunu ölü kanaryayı koyanın o olduğunu kanıtlayamıyoruz. Bu adam aklıyla gelmiş buralara. Aptal değil ya. Anna neden bu konuda yalan söylesin? Bilmiyorum dedi Kesil. Ama söylemiş işte. Bölüm 10. Maura öğlende yola çıkmıştı. Ama güneş sıcaktan pırıl pırıl parlayan otobanda göç eden alabalık sürüleri gibi şehirden kaçmaya çalışan hafta sonu tatilcinin arasında bir somon balığı gibi hissediyordu kendini. Tatilciler arka koltuklarında sızlanıp duran çocuklarıyla birlikte kuzeyin serin sahillerine ve tuzlu deniz havası umuduyla içine sıkışıp kaldıkları arabalar içinde milim milim ilerliyorlardı. Trafikte arabasında oturmuş ufka doğru dizi dizi uzanan arabalara bakarken Mauro da bunları düşünüyordu işte. Daha önce hiç Maine'e gitmemişti. Sadece L.L. Beyond tatil kataloğunun arka kapağındaki resimleri görmüştü. O fotoğraflarda Brosnan'lı kadınlar ve erkekler üzerlerinde parkalar ve ayakkabılarında tırmanış botları ile çimenlerin üzerinde Golden Retriever köpekleriyle poz verirken L.L. Bean dünyasında Maine ormanların ve sisli sahillerin olduğu mitolojik bir yerdi. Ancak rüyalarda ve hayallerde var olabilecek güzellikte bir yerdi. Hayal kırıklığına uğrayacağından eminim dedi diye düşündü Maura. Ardı arkası kesilmeyen arabaların cilası üzerinde parıldayan güneş ışığına bakarak. Ama bütün cevaplar orada gizli. Aylar önce Andaloy'un da bu yoldan kuzeye doğru ilerlemiş olmalıydı. Belki de ilkbahar başlarında hava hala serinken yola çıkmıştı. O zaman trafik bu kadar yoğun değildi herhalde. O da Boston'dan çıkıp Tobin Köprüsü'nden geçmiş ve 95 numaralı karayolundan kuzeye dönüp Massachusetts, New Hampshire sınırına doğru gitmiş olmalıydı. Senin ayak izlerini takip ediyorum. Kim olduğunu bilmek zorundayım. Çünkü ancak o zaman gerçekten kim olduğunu öğrenebileceğim. Saat 2'de New Hampshire'ı geçip Maine'e girdi. Burada trafik bir anda sihirli değnekle dokunulmuş gibi çözülüvermişti. Sanki o ana kadar geçtiği çile bir tür sınavdı ve şimdi o testi geçtiği için kapılar önünde açılıvermişti. Sadece bir dinlenme tesisinde 5 dakika durup bir sandviç aldı ve sonra hemen yola devam etti. Saat 3'te eyaletler arası bölgeyi geçip 1. Maine yolunda ilerlemeye başlamıştı. Kuzeye doğru ilerledikçe sahile doğru yaklaşıyordu. Sen de bu yoldan geçtin diye geçirdi içinden. Anna'nın gördüğü manzaralar çok farklı olmalıydı. O zamanlar tarlalar yeni yeni yeşeriyordu herhalde. Ağaçlar hala çıplaktı belki. Ama Anna da mutlaka o yengeç dürümü yapan barakanın önünden geçmiş olmalıydı. Ve kesin o da eskici bahçesinin önünden geçip ön tarafta paslanmaya yüz tutmuş vaziyette duran onlarca yatak karyolasını görünce şaşkınlıkla gülerek başını iki yana sallamıştı. Belki o da ayaklarını esnetmek için Rockport kasabasında arabasını kenara çekmişti ve o da limanı izlerken bir süre Fok Andre heykelinin etrafında bir süre oyalanmıştı. Ve denizden esen buz gibi rüzgarda bir an için içi ürpermişti. Mauro arabasına binip kuzeye doğru devam etti. Bucksport kasabasını geçip güneye, yarımadaya doğru döndüğünde güneş çoktan ağaçların üzerinden usulca batmaya başlamıştı. Denizin üstünde gri sis tabakasının aç bir hayvan gibi ufku yutarak kıyıya yaklaşmakta olduğunu görebiliyordu. Güneş batarken beni de arabamla birlikte yutmuş olacak diye düşündü. Fox Harbor'a herhangi bir motel rezervasyon yaptırmamıştı. Boston'dan ayrılırken nasıl olduysa temkinsiz davranıp bir şekilde geceyi geçirmek için deniz kenarında bir motele gidip yerleşeceğini düşünmüştü. Ama sahilin bu virajlı kıyısını gördüğüm otellerin hepsinin önünde yer yok tabelaları asılıyordu. Güneş iyiden iyiye batmaya yüz tutmuştu. O sırada yol öyle bir dönemece ulaştı ki hemen direksiyona sarıldığı halde neredeyse yoldan çıkıyordu. Kayalıktaki bir burnu dönmüştü. Bir tarafında eğri büğrü ağaçlar, diğer tarafında da deniz uzanıyordu. Sonra birdenbire kasaba göründü. Sığ bir körfezciğin kucağına yuvalanmıştı Fox Harbor'a. Bu kadar küçük bir kasaba olacağını sanmıyordu. Burası çan kuleleri olan bir kilise ve körfeze bakan bir dizi beyaz binadan oluşan küçük bir iskeleden ibaretti. Limandaki yengeç tekneleri hiçbir şeyden habersiz kendilerince otlanan av hayvanları gibi yaklaşan sis tarafından yutulmayı bekliyordu. Ana caddede ağır ağır ilerlerken boyası gelmiş yorgun ön verandaları, perdeleri solmuş pencereleri gördü. Garaj yollarındaki paslanmaya yüz tutmuş traktörler de bakılırsa burası zengin bir kasaba olmadığı belliydi. Bay V Motel'in otoparkında gördüğü son model otomobillerin hepsi New York, Massachusetts veya Connecticut plakalıydı. Yengecin ve bir parça cennetin tadına bakabilmek umuduyla büyük şehirlerden kaçan kentli mültecilere aitlerdi onlar. Maura bir motelin resepsiyonunun önüne park etti. Öncelikle yatacak bir yere ihtiyacım var diye düşündü. Ve görünüşe bakılırsa burası kasabada boş olan tek moteldi. Arabadan inip nemli ve tuzlu deniz havasını diğerlerini çekerek tutulan kaslarını esnetmeye çalıştı. Boston bir liman kentiydi. Orada denizin kokusunu nadiren alırdı insan. Daha çok benzin ve egzoz kokuları duyulurdu. Ve cayır cayır yanan asfaltlardan denizden esecek en ufak bir serin hava dalgası bile hemen emili verirdi. Ama burada insan gerçekten de tuzun tadını alabiliyordu. Bir sis gibi üzerini kaplayıp tenine yapıştığını hissedebiliyordu. Motelin önünde durmuş, rüzgarı yüzüne hissederken birdenbire derin bir uykudan uyanıp yeniden hayata dönmüş gibi hissetti. Motelin dekoru tam da hayal ettiği gibiydi. 60'lara özgü ahşap kaplama duvarlar, eski püskü yeşil bir halı ve gemi dümeni şeklinde bir duvar saati. Resepsiyonda kimseler yoktu. Maura masaya yaslanıp içeri seslendi. ''Merhaba, kimse yok mu?'' Bunun üzerine kapı açıldı ve içeriden saçları dökülmüş, kel kalmayı yüz tutmuş şişman bir adam çıktı. Burunun üzerinde Yusufçuk böceğine benzeyen zarif bir gözlük vardı. ''Gece için boş odanız var mı?'' diye sordu Maura. Adam bu soru karşısında derin bir sessizliğe gömülmüştü. Ağzı bir karış açık, boş gözlerle Maura'ya bakıyordu. ''Affedersiniz'' dedi. Maura adamı duymamış olabileceğini düşünerek ''Boş odanız var mı?'' diye sordu. ''Bir oda mı istiyorsunuz?'' ''Evet, az önce dedim ya.'' Adam önündeki rezervasyon defterine baktı. ''Ah üzgünüm, bu gece için doluyuz. Boston'dan yeni geldim. Bütün gün yoldaydım. Kasabada kalabileceğim boş odası olan başka bir yer biliyor musunuz?'' Adam yutkundu. ''Bu hafta sonu çok kalabalık. Sizden birkaç saat kadar önce bir çift geldi. Onlar da kalacak bir yer arıyorlardı. Bu yüzden sağ sol telefon ettim ama burada hiçbir yer bulamadım. Sonunda Elsvant'a yollamam gerekti.'' ''Orası neresi?'' ''30 mil kadar ileride.'' Maura gemi dümenindeki şeklindeki saate baktı. Saat 5'e çeyrek vardı. Motel arama işini ertelemesi gerekiyordu. Toprak ve Deniz Gayrimenkul ofisini bulmam gerekiyor. Nerede olduğunu biliyor musunuz? Ana caddede, 2 blok aşağıda solda. Maura Toprak ve Deniz Gayrimenkul'e girdiği anda terk edilmiş bir başka resepsiyonla karşılaşmıştı. Bu kasabada kimseler çalışmıyor muydu? Ofis sigara kokusundan geçinmiyordu. Resepsiyonun önünde ağzına kadar izmaritlerle dolu bir kül tablası vardı. Duvarda gayrimenkul listeleri asılıydı ve bazı fotoğraflar iyice sararmıştı. Görünüşe bakılırsa emlak piyasası pek revaçta değildi burada. İlanlara bakarken köhne bir ahırın fotoğrafını gördü. Bir at çiftliği için mükemmel bir yer. Ön verandası yıkılmaya yüz tutmuş bir yer vardı. Bir ev vardı. Hünerli bir tamirciden birinci el mükemmel fırsat ve bir de bir dizi ağaç fotoğrafı vardı. Sadece ağaçlar. Sakin, sessiz ve size özel eviniz için mükemmel bir arazi yazıyordu. Bu kasaba mükemmel olmayan bir şey var mıydı acaba diye düşündü Maura. O sırada arka kapının açıldığını duydu ve o tarafa döndü. Elinde kahve makinesinin kavanozuyla sağa sola sular damlatarak bir adam girmişti içeri. Kavanozu resepsiyon masasına bırakıvermişti öylece. Boyu Mauro'dan kısaydı. Kafası kare şeklindeydi sanki ve kısa kesimli saçları bembeyazdı. Giysileri üzerinde büyük geliyordu. Gömleğinin kolları ve pantolonun paçalarını kıvırıvermişti. Sanki bir devin eskilerini giyiyordu. Yürüdükçe belindeki anahtarlar şıngır şıngır sallanıyordu. Mauro'yu karşılamak için kırıta kırıta yaklaştı sonunda. ''Affedersiniz, kahve makinesini temizliyordum da siz doktor istesi olmasınız.'' Adam konuşunca Mauro da birdenbire kendine gelmişti. Biraz hırıltılı da olsa bu ses kesinlikle bir kadın sesiydi. Kül tabağındaki sigaralara bakılırsa sesin hırıltılı çıkmasına şaşmamak gerekiyordu. Mauro ancak sesini duyduğu anda bol gömleğin altındaki göğüsleri fark etmişti. ''Sabah sizinle mi görüşmüştüm?'' diye sordu Mauro. ''Birita Clausen.'' Kadın Mauro'nun elini sertçe sıktı. Harvey kasabasına geldiğini söyledi. Harvey, yolun aşağısında Bay V motelde çalışıyor. Buraya doğru yola çıktığınızı haber verdi. Kadın bir an için susup Mauro'ya bir kez daha baştan aşağı süzdü. Sanırım sizden kimlik göstermenizi istememe bile gerek yok. Şöyle bir bakınca kimin kardeşi olduğunuz belli oluyor. Eve kadar birlikte gitmek ister misiniz? Ben arabayla arkanızdan takip ederim. Bayan Clausen belindeki anahtarları düzeltip haline memnun bir biçimde homurdandı. Pekala, Skyline Driver'a o zaman. Polis arama işini bitirmişti. O yüzden sizi götürmemin bir sakıncası yok. Bu ayrımda geçen yabancı ifadeleri kodluyorum. Bayan Clausen. C, L, A, U, S, E, N. Skyline. S, K, Y, L, I, N, E. Britta. B, R, I, T, T, A.